Ayrım 48.
Çırağan günaydaydı. Polislerin yanından telefon etmek istemeyen Nalan, Ferit'le haber göndermeyi başardı. Kapı deli gibi çalınıyordu. İyi haber olması mümkün değildi. Çırağan'ın yüzü kağıt gibi oldu. Ben ellerimin titremesini durduramıyordum. Ah, ama yerin 7 kat altındaki o evden her zaman nefret ettim Mehmetciğim. Ben korktuğunda başını yorganın altına saklayan türden değilim, biliyor musun? Var böyle insanlar. Onlardan iyi denizaltıcı olurmuş. Ama ben öyle değilim. Tersine, tehlike neyse açık havada, meydanda karşılamak isterim. Bu ev beni köşeye sıkıştırıyordu. Oysa sığınak dahi olsa kapanarak korunamam. Telaşım azaldıktan sonraki ilk tepkim kapıyı açıp dışarı çıkmaktı. Şıran bırakmadı. Derken gelen her kimdiyse yukarıdan otomatiği çaldığını fark ettik. Herhalde polis dış otomatiği çalmazdı. Zile bastık. Saniyeler içinde merdivenlerden paldır küldür inen Ferit'in ayak sesleri duyuldu. Abi, polisler geldi. Suat abimi arıyorlar. Gittiler mi? Evet. Yarın senin karakola gitmeni istiyorlar. Şıran baktı. Sokağa çıkma yasağına 1 saat vardı. Sen eve dön dedi. Supi ile sen çocukların başında kalın. Suat abini yengen getirsin. Apo amcalara geçsin. Tamam abi. Çıkardı, para verdi. Taksiyle git, yoksa yetişemezsin. Aynı talimat telefonla Nalan'a tekrarlandı. Çiçeği bakkala gönder, sokağa baksın. Ekip arabası pusuda olmasın. Kavşağa da baksın, sonra çıkın. Tamam Şıran abi dedi Nalan da. Beklemeye başladık. Farkında mısın, sizden sonra gelecekleri ilk yer burasıdır. Aynı anda karar verdik. Nilgünler. Birkaç dakika içinde kapılarını çalıyorduk. Elinde rakı bardağı Nilgün açtı. Şıran Bey. Arkasından Bülent seslendi. Vay Şıran Baba, hoş gelmişsen yahu. Abi, bu gecelik yer lazım dedi Şıran. Bülent'in yüzündeki gülme silindi, sesini alçalttı. Yatıya misafir var yahu. Nilgün elindeki kadehi masanın üzerine bıraktı. Mahir abimler, ben Mahir abimlere götürürüm. Portmantoda asılı ceketine uzandı, kocasına döndü. Hokkabaz, arabanın anahtarları nerede? Şıran'la ben eve döndük. Az sonra Nilgün'ün Volkswagen'ının sesini duyduk. Kapının önüne park ediyordu. Nalan, Suat ve o aynı anda girdiler. Hadi Rasim Bey, gidelim dedi Nilgün saatine bakarak. Yetişebilecek misin? Yetişmesem ne olur be? Başkomisere 2 omuz sallar, 1 göz kırparım, beni bırakırlar. Siz gelmeyin. Hele de seni hiç görmesinler. Şıran Baba, tipten kaybedersin. Çıktılar, yarım saat kadar sonra Nilgün telefon etti. Tamam. Ama bizi inandırmak istediği kadar kolay olmamıştı. Mahir abi dediği dostu ile karısı Selmin, 12 Mart'ta yataklık suçundan uzun yıllar yatmış insanlardı. Selmin'in cezaevinde başlayan rahatsızlığı, zamanla yabancılarla ilişki kuramamak türünden bir paranoyaya dönüşmüş, kadıncağız aylarca tedavi görmek zorunda kalmıştı. Ne ki böyle şeylerin üzerinde kafa yoracak birisi değildi Nilgün. Suat'ı onlara götürürken düşünmemişti bile. Vardıklarında yatmışlardı. Suat arabada beklerken Nilgün çıktı, uyandırdı. Kapıyı, pijamaları içindeki Mahir açtı. Selmin onu görürse krize girer dedi sıkıntıyla. Hay Allah, gidebileceği başka yer yok mu? Bizde babamlar var, babamlar olmasa? Gelsin bir battaniye vereyim, salonda otursun bari dedi adam. Ama sabah Selmin uyanıp onu görmeden gitmesi lazım. Öyle oldu. Ertesi sabah Nilgün Güneş'le beraber kapımızdaydı. Suat'ı sabah ayazında volta atarken bulduk. Aldık getirdik. Garip ama başımıza ne gelecekse gece geleceğine inanıyorduk. Sanki polis onu gündüz aramaz, gündüz bulamazdı. Rodoplu profesyonel devrimciliğin en güç tarafının insanın istenilmediğini bile bile bir takım evlerde kalmak zorunda olması olduğunu düşünüyordu. Bir dev yolcu olarak sen ne dersen de bu bir iç savaş değildi, hayır. Bir cephede biz, karşı cephede onlar diye bir şey yoktu ki el birliği ile siper kazılsın. Devrimci gençlerimizle birlikte devlet kuvvetlerine karşı savaştayız gibi bir duygu hiç olmadı. Bizim devrimcilik yapan kardeşlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, hatta Mahir'in durumundaki gibi haylaz tanrı misafirlerimiz vardı. Onları ya sevdiğimiz için ya da namus belasına saklıyorduk. Efendilikten saklıyor, bu iş bir an önce bitsin, normal hayatımıza dönelim diye dört bakıyorduk. Saklamasına saklıyorduk da, ideallerini içselleştirmemiş olmaktan gelen bir yabancılık duygusu, hatta güvensizlik hep vardı. Hele de söz konusu kaçak, hiçbir eylemini onaylamadığın, örneğin sandık cinayeti olayında cesedi bavul içinde taşıyan kolejli Banu gibi biri ise, insan kendisini ciddi biçimde sorguluyordu. Kaldı ki duyduğumuz işkence iddialarına rağmen devlet güçlerine karşı nefret geliştiremiyorduk. Bütün sızlanmalarımıza karşın düzenden de nefret etmiyorduk. Öte yandan devrimci militanların kendilerini evlerinde hissedecekleri Paris komünleri asla olmadı. Güvenlik kuvvetleri Paris üzerine sevk edilen Fransız kıtaları gibi, 1871 yazanın notu, devrimcilerle kaynaşıp sıkı yönetim komutanlarını saf dışı etmedi. Haylaz çocuklarımızın bizlerden başka sığınacak yerleri yoktu. Kişisel olarak konuşursam ben Suat'ı çok sevdim. Hırpalanması, işkence görmesi düşüncesi bile o kadar korkunçtu ki, eylemlerinin sonuçları neye varacaksa varsın, kılına dokunulmasına razı değildim. Soyadımızın tutmadığını, benim evimde yakalandığı takdirde başıma nelerin geleceğini elbette biliyordum. Ama sevginin bir bedeli vardı. Şiranlarda ya da kendi evimde, Suat'ın yanı başında yattığım geceler, her bir tıkırtıyı, her bir sesi yorumladığım geceler uykusuzdu. Şiran'ın horlamalarını gıpta ile dinlerdim. Ben niye gevşeyemiyorum? O zamanlar kumlanan gözlerimin önünde Binali belirirdi. Bacım sen burjuvasan. Burjuva olmasına burjuva değildim de şiddet bir yana, itişip kakışmaya bile alışık olmadığım doğruydu. O günlerde değil, ondan birkaç sene sonra Suat yorulup da kendini yakalattığı zaman, koluna polisin yapıştığı ilk andan tahliye olup eve geldiği güne kadar her dakikayı onunla yaşadım. Ne derecede senkron tutturabiliyordum bilmiyorum. Ama onun gözlerini bağladıklarında benim başıma ağırlık giriyordu. Soyup çıplak zemine yatırdıklarında donuyordum, sırtıma taşlar batıyordu. Kollarını büküp Filistin askısına taktıklarında benim kaslarım kopacakmış gibi ağrımaya başlıyordu. Burnumdan kan kokusu, irin kokusu, sidik kokusu gitmiyordu. Gündüzler nispeten daha iyiydi de geceleri gözlerim bağlanıyordu. Sonra kuru bir el önce sol sonra da sağ parmağımın çevresinde dolaşıyordu. Ansızın tepemden aşağı boşalan su değil de beynime çakılan kum torbasıydı sanki. Suat sersemliyor, parmaklarımıza dolanıveren kabloları fark etmiyordu. Derken bir ses duyuyordum. Çevir ve haykırıyordum. Suat dikkat et. Dinamo kondüktöre, kondüktör manyetik alan elektrot kablosuna, çıplak kablo Suat'a değiyor, elektrik kardeşimin nicedir sahiplenemediği bedenini teslim alıyor, beynini saf dışı ediyor, cinneti salıyordu. Kemiklerimiz oynak yerlerinden fırlıyordu, iskeletlerimiz dağılıyordu, kaslarımız enine sünüyorlar, boyları en, enleri boy oluyor, didik didik didiliyorlardı. Cızırdayan Suat'ın eti tüten elektrik yanığıydı. Yüksek gerilimli akımların kasları ters işleterek nefes borusunu daralttığını, insanı kendisine boğdurarak öldürdüklerini bilmez diye umuyordum. Kalbi etkileyen akımların 120 volttan az, 50 frekanslı gerilimler olduğunu, bunların lifleri dondurup pompalamayı durdurduklarını, kan basıncını sıfırın altına düşürdüklerini bilmez diye umuyordum. İdamlıkların bir elektrot baldıra, bir elektrot beyne, 1300 volt gerilimli akımla öldürüldüklerini bilmez diye umuyordum. Bir tür cinnet geçiriyor, yatakta dikildiğim yerden sesim işkencecilerin kulaklarında çınlasın diye büyü yapıyordum. Bu adam idamlık değil, Allah aşkınıza işinizi iyi yapın, öldürmeyin. Saniyede 100 bin periyodun üstünde yüksek frekanslı akım vermelisiniz. Suat'a sesleniyorum, bu çıldırtıcı sular senin iyiliğin için. Çünkü frekansı arttırıyorlar, korkma. Onları kızdır, daha çok su döksünler. Sakın kuruma bir tanem. Ne bulmuşsam okumuşum ya, bu akımların sadece termik etkileri olduğunu, frekansı yüksek tuttukları sürece öldürmeyeceklerini, elektrotların ucu sarılırsa bedenini yakmayacaklarını da biliyorum. Suatçığım, bu vahşetin bilimsel adı motor irkilme hareketleriymiş ablacığım. Bak hele, insanoğlunun iyiliği için keşfedilmiş. Faradizasyon nelere kadir. Elektroşokun mucitleri ansiklopedilerde bir tanem. Sıkı durması, daha doğrusu gevşemesi için yalvarıyorum. Ama haykırışı kulaklarımda. Ana! İnşallah bağırsakları boşalmamıştır diye dua ediyorum. Çünkü eğer boşaldıysa ortalığı kirletmenin acısını yine ondan çıkarırlar. Bir de çok utanır. Muhayyelem durmuyor. Muhayyele de değil. Eğitimli tahmin. Birleşik Devletler'deyken kobay bir Türk üzerinde denenen ilk açık kalp ameliyatlarından birinde Maraşlı bir genç adamın ölmek üzereyken erkeklik organının havalandığını görmüştüm. Çarşaf dikilmişti de genç doktorlardan birisi pis bir laf etmişti. Suat belki de bayılmıştır şimdi. Ya onun uzvu da şaşırır dikelirse? Öyle kızarlar ki bir elektrot da ona bağlarlar. İkincisini de anüsüne doğrulturlar. Spermini dışkı yoluna döker, yaparlar mı yaparlar. Daha önce de yaptılar çünkü. Sperm aklıma düştü ya, Suat'ın çocukları üşüşüyor. Onları Ayten'inkiler izliyor. Cici anne sakız alacaksın mı diye sokuluyorlar. Alacağım bebeğim, dondurma bile alacağım. Şıran yanımda yatıyor. Bütün gün iyi olacak, kurtulacak derken nasıl kıyar da dersin ki kardeşini öldürüyorlar, uyan. İşi gücü neydiyse zaten, iş güç. Bıraktım, aklım Suat'ı oradan sağ kurtarmakta. New York'ta bir Yahudi kadın tanımıştım. Beyaz Melek denilen doktorun kurbanlarından. Toplama kamplarında hamileyken rahmini çıkartmış, yanı başındaki bir masanın üstüne koymuş. Üzerinde canlı canlı deney yapmışlardı. Pencereleri sardunyalardan orman olmuş kötü bir apartman katında oturuyordu. Ben bırak sardunya sulamayı, böylesi bir vahşete tanık olmuş bir kadının bir başka insanoğluna tahammül edebiliyor, yüzüne bakabiliyor olmasına inanamıyordum. Vahşet bile konjektürel küçük hanım diye açıklamıştı. İnsanlar vahşi olabildikleri kadar merhametli de olabiliyorlar. Zaman meselesi. Zaman meselesi diye telkin ediyordum kendi kendime. Bunların hepsi geçecek. Suat'ın talihsizliği bundan 2 yıl sonra değil de şimdi yakalanmış olması. İdam edilen Ömer Yazgan'ın talihsizliği de zamansal. Yıllar öncesinden bir mahalle arkadaşım vardı. Barlas. Barlas asker olmuştu. Selahattin'in askeri liseden sınıf arkadaşıydı ama birbirlerini hiç sevmediler. Birkaç ay evvel sokakta karşılaşmıştık. Altında blue jean, üstünde parka sivildi. Sarıldığımızda tabanca taşıdığını fark etmiştim. Sıkı yönetimde görevli olduğunu söylemiş, telefon numarasını vermişti. O hattı bir deneyeyim diye karar verdim. Telefon ettim ve bir doğum günü uydurdum. Güya arkadaşlarım ve ben Koço'da bir doğum günü yemeği yiyecektik de vakti olursa onun da gelmesi ne kadar hoş olurdu. İnsanoğlu çaresizleştikçe pisleşiyor bir tanem. Çocuk fark etmesin diye Tülin dahil, sen dahil hepinize yalan söyledim. Hatırlarsan 15 kişi kadardık, doğum günümü kutlamak üzere toplandık. Çoluklu çocuklu mazbut bir adam olmuştu Barlas binbaşı. Güvenini, dolayısıyla da olası yardımını yitirmenin en kolay yolu, sol ağzıyla konuşan ahlak düşkünü takımından damgasını yemekti. Olacağına bak, bizim Tülin'in, Metin her ikisini de yaptı. Hatırlamaz olur muyum? Tam bir Dolce Vita sergileniyordu, işkiler, mezeler, gırla. Beni niye çağırdıklarını anlamamıştım, Günay'a da söyledim. Sen hiç yüzüne bakmaz mısın dedi şefkatle. Ne kadar temiz, ne kadar masum bir yüzün var, farkında değil misin? Binbaşı geldiğinde biz ilk kadehlerimizi yaralamıştık. Uzun boylu, atletik, her an tetikte gibi duran bir adamdı. Rodoplu hepimizi teker teker tanıştırmış, sıra Tülin'e gelince Metin'i işaret etmişti. Eşi. O mu? O benim eşim değil, benim eşim. Madame Maria Tektaş Stein'dir, Almandır. Hayretle ona döndük. Hani bazı sarhoşların sakin sakin dururlarken kendilerini göstermek ihtiyacını hissettikleri için rezalet çıkardıkları bir an vardır. Metin o noktadaydı. Ne ki biz o kadar hazırlıksızdık ki durduramadık. Ne bakıyorsunuz öyle, yalan mı söylüyorum deyiverdi. Yetmedi, Evliyken başka bir kadınla birlikte olmak gibi bir kepazeliği neden kendi ağzıyla itiraf ettiğini anlamayıp afallayan binbaşıya askerlere ilişkin tüm düşüncelerini de açıkladı. Et kafalılar, faşistler ama hepsi öyle değil tabii. Size kişi olarak saygı duyabilirim. Sorbon'da bir tane vardı. Ona da saygı duyuyordum. Ben orada hukuk doktorası yapıyordum. Robert Kolej'de de diye devam etmeye çalışıyordu ki Barlas binbaşı peçetesini katladı, izin istedi, kalktı. Doğrusu adamın bütünlüğüne hayran olmamak elde değildi. Her türlü yardım olasılığı da onunla birlikte gitti dedi Günay. Ve ben Avrupalı Türklerden bir kez daha nefret ettim. Orada yemek yediğimiz hemen o anda Suat oyuyorlardı. Sırtına bıçak sokmuş oyuyorlardı ve adam bu fiili durumu bir yana bırakıp felsefesini yapıyordu. Militarizm doğası itibariyle faşisttir gibisinden bir saptamanın ardında yatan kaderciliği düşünebiliyor musun? Militarizm doğası itibariyle faşisttir. Ne olacak? Barlas binbaşı ile aynı sofrada oturmak bile zul. Bunun telmihi de Suat'ın sırtının oyuluyor olması büyük vahşet ama onlar böyle yaparlar işte. Hatırlarsın o dönem dergileri sanırım Demokrat gazetesiydi. İşkenceyi protesto babında gelmiş geçmiş bütün işkence araçlarını sergileyen sayfalar yapmışlardı. London Tower'da, Londra Kulesi yazının notu. Sergilenen işkence aletlerinin antiseptik havasını düşün. Aletlerin gerçek işlevi, mahkumların çığlıkları nasıl medenileştiriliyorsa bunlar da öyle grafikleştirilmişlerdi. Grafikleştirmek, soyutlamak, lime lime edilen insana değil, alete yoğunlaşmak, insanın çığlığını duymak değil, aletin büyüsüne kapılmak, tıpkı militarizm doğası itibariyle faşisttir gibi kelimelerin büyüsüne kapılıp, Suat'ın çığlıklarını duymaz olmak, nekrofilya, ölü sevicilik, daha da acı olanı, Metin'in ve sonra da Şira'nın tutumunu bu cinnete muhatap olan Suat'ın dahi paylaşabileceğine dair içimde oluşan kuşku. Ali'yi hatırlıyorsun. Kendisine iyi davranan herkesten nefret etmişti. İdeolojisi onun her şeyiydi. Yaşam ve ölüm gerekçesiydi. Bu bilgiden olacak, Suat'ı işkencecilerin şefaatine sığınmak gibi aşağılamaya muhatap etmemek gibi ilk bakışta soylu görünen bir düşünceyle gizlemiştim Barlas'ı. Bana kalırsa binbaşı masayı terk etmeseydi Şıran Metin'le bir olmazdı. Onu Suat'ı unutturacak kadar öfkelendiren bence Barlas'ın değerlerinden asla taviz vermezmiş gibi duran tutumu oldu. Çünkü o noktada işkencecilerin bir temsilcisi gibi gördüğü adamla aynı sofrayı paylaşmak suretiyle kendisi taviz veriyordu ve bu tavizin karşılığını alamadı. Her neyse. O gece Rodoplu'yu perişan etti. Yüzü bembeyazdı. Boncuk boncuk terliyordu. Bir ara Günay'ın yine deneriz yollu bir avutma cümleciyi fısıldadığını, elini tutmak ister gibi uzandığını fark ettim. Şıra'nın Rodoplu'nun elini kaba bir hareketle ittiğini de. Şimdi düşünüyorum da gerçekten de her şeye rağmen insanoğluna, bireye derin ve sarsılmaz bir güveni vardı Günay'ın. Güvenmediği bireyi stilize ettiğini söylediği kalabalıklardı. Eve gelip Şıran'ı aradıkları o gece, istediklerinin Suat değil pazarlama elemanlarından birisi, Ahmet olduğu ortaya çıktı. Ahmet'in karısı Serpil, kimya fakültesinde öğrenciydi. Universal Anonim şirketine ara ara o da gelir, bazen de satışa çıkardı. Aranan aslında oydu, nitekim kısa bir süre sonra yakalandı. Metris'te gözaltına alındı. Kadıncağız hamileydi. O sıralar Metris'ten normalin de üstünde kötü haberler geliyordu. Kış ortasında kaloriferler yanmıyordu, hastalanmıştı. Görüşme mümkün değildi. Ahmet ağlıyordu. Rodoplu'nun hele de bir subaysa, bir cezaevi müdürünün hamile bir kadını ölüme terk edeceğine inanması mümkün değildi. Naifti bile diyemiyorum, garip bir iradesi vardı. Ve o zamanlar daha henüz doğru ve haklı olanın insanları manyetize edebileceğine, akıllarını başlarına getirip iyiliğe yönelteceğine olan inancını kaybetmemişti. Ahmet'e Serpil'in en kalın giysilerinden oluşan bir bavul hazırlamasını söyledi. Getirdiklerine baktı, yeterli bulmadı. Kendi gardırobundan bir şeyler ekledi. Cezaevi müdürünün karşısına dikildi. Fiziğinden miydi, gülümsemesinden miydi, İçinde bulunduğu ortamı yadırgamazmış gibi duran tavırlarından mıydı? Bugün dahi çözebilmiş değilim. Ama beklenmedik bir hızla oradaydık. Kaloriferler müdürün odasında da yanmıyordu. Adam kaputu omuzlarında oturuyordu. İyi ama siz burada donacaksınız dedi Rodoplu müdüre ilk söz olarak. Sanıyorum bir albaydı, bir şeyler imzalıyordu. Hayretle başını kaldırdı, Günay'a baktı. Kaloriferler burada da yanmıyor. Albay elindeki kalemi bıraktı. Tahsisatımız yok dedi, yakamıyoruz. Günay bana döndü. Tevekkeli değil, kadıncağız o kadar hastalanmış. İstese müthiş bir politikacı olurdu, bundan eminim. Öyle bir giriş yapmıştı ki, müdüre ilgilenmekten başka çare bırakmıyor ama askıda tutuyordu ki merak uyandırsın. Affedersiniz albayım, ya da rütbesi neydiyse, kendimi takdim etmeyi unuttum diye sürdürdü. Kendisi ve beni tanıttı, adamı elimizi sıkmak zorunda bıraktı. Burada gözaltında 6 aylık hamile bir arkadaşımız var. Kaloriferler yanmadığı için olacak, ağır soğuk almış. Bulabildiğim ne kadar yünlü varsa getirdim, ona iletmek için izninizi rica ediyorum. O şartlar altında dünyanın en tabii bir şeyini ister gibi konuşuyordu. Tabii dedi albay, kim arkadaşınız? Rodoplu cebinden ayrıntıların kayıtlı olduğu bir kağıt çıkarıp uzattı. Oturmaz mısınız, çay içer misiniz? Bilim kurgu gibi bir şeydi. Biz oturduk, çay geldi. Albay bir yerlerle konuştu, Serap'ın varlığını teyit etti.